Ayrım 24. Suskun Nefer, Christian Jacques. Sayfa 317. 60. Bölüm. Ramose'nin vefatının ertesi günü Kenhir saçlarını 3 defa yıkadı. Bu onun en büyük zevkiydi. Maat katibinin karısı da öldüğü için koruyucusunun bütün malları ona kalmıştı. Özellikle Sakkara piramitlerinin mimarı olan İmhotep, büyük piramitler zamanının bilgisi Hordehedef, bilgileri sürekli kopya edilen ünlü vezir Ptahhotep, kahin Neferti veya katip olmanın avantajlarını öven Mesleklerin Hicvi isimli kitabın yazarı Bilgin Heti gibi büyük yazarların eserlerinin bulunduğu ünlü kütüphanesi Kenhir'e miras olarak kalmıştı. Ramose'nin güzel evinin yeni sahibi olan Kenhir birden yaşlandığını hissetti. Gücünden hiçbir şey kaybetmeden 50'sini geçen Kenhir aniden yalnızlığın ağırlığını hissetmişti. Ramose ona birçok iş bırakmıştı ve o da işinin gereğini yapıyordu. Ama Kenhir her ne kadar Ramose'nin aşırı iyiliğinden, insani zaaflarından ve çok anlayışlı olmasından yakınsa da selefinin fikirlerinden büyük ölçüde yararlanıyordu. Bundan böyle köyü tek başına idare edecekti ve her zaman kendisiyle aynı fikirde olmayan iki ekip şefiyle çetin münakaşalara gireceği kesindi. Evinin temizliğini ve yemeklerini yapacak olan güçlü Niyut, 15 yaşında bir genç kızdı. Kenhir ona çok az para vereceğini düşünüyordu. Fakat genç kız istediği maaş konusunda o kadar kararlı ve mantıklı davrandı ki katip boyun eğdi. İlk zamanlarda bu küçük illet kızı kovmayı düşünmüştü. Ama genç kız ev işlerini o kadar güzel hallediyor ve papirüs evrakların tozunu öyle bir alıyordu ki tutmaya karar verdi. Her şeyden önce iki ekip şefine artık mezar katibinin kendisi olduğunu anlatıp tartışmasız bir şekilde otorite kurmak, onayı olmadan hiçbir karar almamalarını kesin bir dille ifade etmek, sonra hakikat meydanındaki zanaatkârları buraya uygun düşmeyen davranışlardan men etmek gibi tasarıları vardı. Lonca'nın icra ettiği işin kalitesinden vezire karşı sorumlu olan Kenhir, çirkin hatta okunaksız yazısıyla herkesin faaliyetlerini, mazeret sebeplerini, köye teslim edilen alet edevatın cins ve miktarını her gün günlüğüne not ediyordu. Olup bitenlerden haberdar olan tek kişi oydu ve aykırı davranışlara karşı Ramose kadar hoşgörü göstermiyordu. Ona tek kelimeyle disiplinli denebilirdi. Kenhir birçok zanaatkarın kendisi hakkında ne düşündüğünü biliyordu. Onu kibirli, kırıcı, egoist, gücünden yararlanan biri olarak görüyorlardı. Ama hiç kimse yeteneklerini inkar edemiyordu. Oysa başkalarının eleştirmemesi şartıyla öz eleştiri yapmasını bilen ve hatalarını kabul eden birisi olduğunu çoğu bilmiyordu. Kenhir iki ekip şefini evinin kabul salonunda karşıladı. Sıkıntılı olduklarını hisseden Kenhir çok sert konuşmaya başladı.
''Bu ev selefim Ramose'ye aitti. Bugün Lonca'nın onayıyla artık benim. Bundan böyle görüşmelerimiz ve iş çalışmalarımız burada olacak. Hakikat meydanındaki işlerin aksamaması için Maat katibini saygıyla analım.''
İki ekip şefi onu onayladı.
İlk işiniz benim yeraltı gömütlüğünün güneyindeki ebedi istirahatgahımı kazmak olacak. Bulunduğum görevle örtüşecek kadar büyük ve görkemli olmalı.
Nep sol ekip bununla uğraşır dedi. Benim taş yontucularım Ramses'in Ka'sının tapınağını inşa etmekle meşgul.
Kenhir homurdandı. Tamam ama tembellere acımayacağım. Bu köye kabul edilmek bazı sorumluluklar gerektirir. İltimasa yer yoktur. Panebe evlerimizin ön cephesini onarma işinden başka ne görev verildi?
Suskun Nefer onu yardımcı olarak yanına aldı.
Panebe artık çizimci olmak istemiyor mu?
Şu anda istenilenlere boyun eğiyor.
Harika, bu yolda devam etsin.
Kenhir vezire gidip Ramose'nin ölümünden sonra da hakikat meydanındaki kuralların değişmeyeceğini teyit etti. Ve kendisini öğle yemeğine davet eden Batı yakasının baş yöneticisi Abri'nin sıcak kutlamalarını kabul etti. Gölgeler içindeki çardağa oturdular. Hizmetçiler onlara kırmızı delta şarabı, zeytinyağlı salata ve içi doldurulmuş bıldırcın sundular.
Abri, hepimiz sevgili Ramosa için çok üzgünüz dedi.
Kenir şöyle bir hatırlatmada bulundu.
Köy gömütlüğündeki 3 mezar sayesinde onu daima anacağız.
Ama geleceği düşünmemiz lazım ve gelecek sizsiniz. 3 seneden beri kendi güçlü kişiliğinizi doyasıya ifade edemeden Ramosa'nın gölgesinde yaşıyordunuz. Ölümü sizi üzse de önünüzün açıldığını inkar edemeyiz.
Kenhir iştahla yiyordu. Tam olarak ne kastediyorsunuz?
Yüksek makamların desteğini aldıkça başarınızın tam olacağından bir an bile şüphe etmiyorum. Ama bu içe kapalı köydeki yaşam hep keyifli olamaz.
Bunu siz mi söylüyorsunuz?
Abri şaşkınlığını zar zor gizledi. Mezar katibinin şiddetle inkar edip karşı gelmesini bekliyordu.
Kenhir, makamımı hiç kimseye tavsiye etmem dedi. Benim kadar çok çalışıp az yarar sağlayan başka bir katip yoktur.
İdareci mutluydu. Dürüst, doğruluktan ayrılmayan Ramosa hiç böyle sözler sarf etmezdi.
İri yarı hantal yürüyüşlü, alaycı bakışları olan Kenhir, bazı tekliflere şüphesiz hayır demeyecek bir çıkarcıydı.
Şu işinizden biraz bahseder misiniz?
Bu bir sır olarak kalmalı, ancak şu kadarını söyleyebilirim ki az kazançlı bir iş. Hırslı genç katipler tanıyorsanız hakikat meydanından kaçmalarını öğütleyin.
Siz niçin bu görevi kabul ettiniz?
Bir sürü talihsiz olay yüzünden uzun ve zorlu bir eğitim aldım. Tahsilimin beni çok uzaklara, belki de Karnak'ta yönetici durumuna getireceğini umuyordum. Ramosa'ya rastladığımda bana cömertçe sunduğu zekasından ve bilgisinden etkilendim. Karı koca çocukları olamayacağı için beni mezar katibi görevini almam şartıyla manevi evlat edindiler. Başlangıçta mutlu ve gururluydum, fakat sonra yelkenlerim suya indi. Bir de bunun Mısır'ın en gözde görevlerinden biri olduğu söylenir.
Size yardımcı olabilirsem?
Vezirden başka kimseye bahsetmeden sorunlarımı kendim çözmeliyim.
Bu oldukça büyük bir sır, meydana çıkarmak gerekmez mi?
Geleneklerine bağlı bir ülkeyiz, onları değiştirmemiz kolay değil.
Abri mezar katibinin taviz vermeye, hatta içini dökmeye hazır olduğunu hissetti ama üstüne gitmedi. Kenhir'den başka kim hakikat meydanı hakkında önemli bilgiler verebilirdi? Onunla arkadaş olursa kumandan Mehi'nin gözüne girip sır çemberini daraltabilirdi.
Siz çok sempatik bir insansınız Kenhir, sizi böyle sıkıntılı görmek istemiyorum.
Bu köyün kanunu, sıkıntılar üst üste gelir.
Sıkıntı mı? Nasıl bir sıkıntı?
Anlatmam imkansız.
Ne kadar yalnızsınız.
Biraz daha şarap alabilirim. Mükemmel bir mahzeniniz olmalı.
Size birkaç testi kırmızı atribiz şarabı ikram edebilir miyim?
Memnuniyetle abri, çok hoşuma gider.
Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Kenhir uzun süre düşündü. Hakikat meydanını ilgilendiren konulardan bahsetmem imkansız ama şahsi amaçlarım var.
Yönetici için için pek seviniyordu. Ramose'nin ölümüyle zanaatkarlar köyünün ruhu ölmüştü. Maat katibi mirasçısı olarak kolayca kandırılan, homurdanıp duran hırçın bir memuru seçmekle iyi yapmamıştı.
Bu planlar da gizli mi?
Az çok, içlerinden birinin herkesçe bilindiğini zannediyorum.
Bana bunu açıklar mısınız?
Kenhir ciddileşti.
Sır tutacağına dair söz verir misin?
Tabii ki.
Kenhir itirafta bulundu.
Yazmak istiyorum. Tüm büyük yazarların isimleri, piramit inşa etmedikleri halde ölümlerinden sonra da yaşadı. Onların çocukları yazdıkları metinler, eşleri ise katibin boya tahtası. En sağlam binalar yıkılıyor ama kitaplar hep ayakta kalıyor. İyi bir kitap okuyucunun kalbinde piramit diker, batıdaki bir kabirden daha kalıcıdır. Büyük yazarların kaleme aldıkları gerçekleşir, ağızlarından çıkan hafızalarda kalır, sihirli güçlerini saklarlar, ancak okudukça yararlanırız.
Fakat şimdi daha fazla kalamayacağım. Bu itiraflarımdan kimseye söz etmeyin ve bana kırmızı şaraptan vermeyi unutmayın.
Abri şaşkınlıktan kala kalmıştı.
61. Bölüm. Kumandan Tevin merkez kışlasında kasası güçlendirilen yeni arabasını denerken Abri ona mezar katibiyle yaptığı görüşmeyi anlattı.
Ondan en ufak bir bilgi sızdıramadım ama ümitsizliğe kapılmamak lazım.
Sinirlenen Mehir'in keyfi kaçtı. Ramose'ye benziyor mu?
Emin olun hiç benzemiyor.
Ama yine de muz ağacına sarılan bir maymun gibi sırlarına sarılıyor.
Bu sadece görünürde. Kenhir omuzlarındaki yükten ve köydekilerin ona verdiği sıkıntılardan sürekli yakınıyor.
Amaçları nedir?
Abri rahatsız olmuş göründü. Sadece birini açıkladı.
Hangisini?
Yazmayı.
Öfkeden çılgına dönen Mehi, siyah atın böğrüne o kadar şiddetli bir yumruk indirdi ki at acıdan kişnedi.
Benimle dalga geçiyorsun.
Hayır kumandan. Kenhir eserleri taş yapılardan daha kalıcı olan yazarlara övgüler yağdırdı.
Bu çok çılgın bir herif.
Ne olursa olsun canını sıkan şeyi öğrenmeliyiz.
Bu ipucunun Şef Sobek'inki gibi birdenbire yön değiştirmeyeceğini umalım.
Ne oldu?
Çok basit sevgili Abri. Sobek'i başka bir göreve atayıp Tebin Nehir güvenliğinde yardımcı olarak ilerlemesini teklif ettim. Budalaca fikrin yüzünden meslek hayatımın ilk hatasını işledim. Sadece firavun ve vezir hakikat meydanının polisi için yeni bir tayin yerine karar verirler. Hem de Sobek görevinde başarılı olduğu sürece hiçbir şekilde akıl almaya ihtiyaçları yoktur.
Abri, sen bana yanlış bir adım attırdın. Kenhir'den iki çift laf öğrendin diye hatanı affettireceğini sanma. İşlediğin hatayı hemen telafi etmelisin.
Suskun Nefer Cesur Panev'e dönüp sıra sende dedi. İri yarı genç büyük bir kaya konmadan önce duvarın üst oturtmalığının düzgün olup olmadığını kontrol etmek üzere bir çekül kullandı. Sonra Nahit ve Karo iyice yağlanmış bir kızak üzerinden büyük bir kaya kaydırdılar. Burun Fenet contayı bir tahta parçasıyla parlattı. Kasada İmhotep'in ilk piramidini yaparken kullandığı metottan esinlenerek yapışmayı sağlayan maddeyle kaplı bakır tabakayı taşların arasından geçirdi. Panep arkadaşının yönetiminde Büyük Ramses'in tapınağının inşaatında çalıştığından beri heyecan verici günler yaşıyordu. Yorgunluk duymama konusundaki olağanüstü kapasitesi harikalar yaratıyor ve inşaat sanatını hemen hemen hiç bilmediğinden taş yontucularının emirlerine homurdanmadan uyuyordu. Panep Nefer'in şantiyeyi düzenlemek için kullandığı yöntemi benimsemişti. Nefer ona verilen lakap gibi az konuşuyor, hoşnut olmadığı zaman bile sesini yükseltmiyordu. Ekip şefinin planına sadık kalarak kesin bilgiler veriyor, sonra uygulama safhasında zanaatkarları çok serbest bırakıyordu. Her sabah ve akşam meslektaşlarını topluyor ve yapılan işin kalitesi hakkında rütbe ayrımı yapmadan fikirlerini soruyordu. Aslında eleştiriye açık olan Nefer, eleştiri mantıksızsa kimin yaptığına bakmadan o tezi çürütüyordu. Herkesin eyleme geçmeden önce iyice düşünmesini istiyor ama karar verildikten sonra güçlerini ve yeteneklerini göstermeleri için herkesi serbest bırakıyordu. Yetkin Nep her gün ara sıra da Kenhir'le şantiyeyi teftiş ediyordu. Çok titiz olduğundan komplimanlar yağdırmıyor ve düzeltilmesi gereken hataları acımasızca söylüyordu. Panep hata yapmamak için herkesin tekniğini dört gözle izleyip hafızasına kaydediyordu. Öğretmek yemeklerin en lezzetliydi ve ne onu eleştirmekten ne de onunla dalga geçmekten sakınmayan bu sert adamlarla ilişki kurarak doyuyordu. Delikanlı bilgilerini daha iyi hazmetmek için haysiyetini bir tarafa bırakmıştı. Nefer ucu taştan tahta bir sopaya bağlı muhteşem bir çekülü kullanmasına izin verdiğinde Panep çok gurur duydu. Özgüveni arttı. Duvarı bitirdiğinde benliğinden bir parçanın da duvara yansıdığını hissetti. Nefer elini arkadaşının omzuna koydu.
İyi çalıştın. Bu aleti ellemek şahane bir duygu.
Tek bir hata kötü sonuçlar doğuracağından her davranış çeküle uygun olmalıdır Panep. Dürüst adam nehrin öbür yakasına geçer, yoldan çıkmış biri adil insanların ülkesine giden gemiye kabul edilmez. Aletler bize doğru hareketi öğretir. Ne zaaflarımızla ne de ruh durumlarımızla örtüşürler. Bu tapınak onlar sayesinde doğmuştur. Ana kapı bir hole açılıyordu. Taş döşeli bir geçit, holü, mavi hieroglifler ve iri üzüm salkımları olan bir asma çardağını temsil eden rengarenk resimlerle bezeli bir salona bağlıyordu. Kurtarıcı Şet, Büyük Ramses'i Hathor'a koku hediye ederken gösteren ayinsel bir sahneyle zarafet ve incelik örneği bir başyapıt gerçekleştirmişti. Bu salonu küçük doğa yerine çıkan üç basamaklı bir merdivenin bulunduğu kemerli bir salon takip ediyordu. Bu merdivenin solunda arınma odası ve bağışların bırakıldığı sunak vardı. Firavun'a ait bölümde bir büro, 100 numara ve taraça vardı. Saray ile Hathor'un tapınağının avlusu arasındaki küçük pencerenin üstünde sadece Maat'ın yenebileceği kargaşa ve karanlığın somut örneği olarak bir dizi Libyalı, Nübiyeli ve Asyalı'nın başı vardı. Panep bitirdik ama Ramses Delta'nın baş şehrinde oturuyor ve buraya hiç gelmeyecek.
Bu yapının adı Henu'dur. İçerisi anlamındadır ve biz de bizi yaşatan kraliyet kasını korumakla görevlendirilmiş içerinin adamlarıyız.
Firavun fiziki açıdan var olsun veya olmasın, toplanan taşların sahiden canlı olması koşuluyla Firavun'un kası ışıldar. İşte bu yüzden açılış merasimi esastır.
Çok tuhaf Nefer, Ramses'in konutunu senin tasarladığına bahse girerim.
Yok canım. Ramose'nin talimatlarına uyup ekip şefi Neb'in planlarını hayata geçirmekle yetindim.
Ama senden daha usta zanaatkarları yönettin.
Senin de gözlemlediğin gibi tek patron ekip şefidir.
Burun Fenet bu sarayın küçük tapınağı için bir heykel yaptığını söyledi.
Doğru.
Görebilir miyim?
Nefer Panev'i yakında harekete geçirilecek kraliyet kasının bulunduğu küçük tapınağın eşiğine kadar götürdü. Kireç taşından yapılmış kirişin örtüsünü yavaşça kaldırdı. Evren kenarı süslerle bezeli ve ovaldi. İçinde kısa boylu bir Ramses, sık papirüs ağaçlarının ardından çıkan kocaman bir Hathor ineği tarafından korunuyordu. Hayvanın taktığı diriliş kolyesinin enerjisi Firavun'u koruyordu.
Panep hayranlıkla fısıldadı.
Harikulade, bu deseni sen mi seçtin?
Tabii ki hayır, ekip şefi bana ölçekli bir resim verdi. Ben de onu harfiyen izledim.
Ama kral çok küçük.
Bu konuyu Neb'e sordum. Bana anlatan Richa'nın çocuk gibi görünen ancak bir yetişkin olan kraliyet kasını her gün bu tapınakta yeniden doğuracağını söyledi. Burada sadece kutsal varlıkların sırrına erdikleri sürekli bir nesil yenileme mucizesi gerçekleşecek.
Buna pek inanmıyorum.
Panep, ne demek istiyorsun?
Işık kapıdan sızabilir. Bunu gören herkes tanrı değildir. Şu binaya bak, onu inşa ettin. Ama sana anahtarlarını bile vermediler.
Doğru yolda ilerlersek her şeyin bir zamanı var.
Bu kadar kaderci olma Nefer, ben her şeyi keşfetmek, her şeyi tanımak, bu köyün sırlarını delmek, niçin az sayıda zanaatkarın burada çalışmaya layık olduğunu anlamak, ebedi bir konutun nasıl kazılacağını öğrenmek ve yeniden diriliş anını gözlerimle görmek istiyorum. Ve doğru yolun buradan geçtiğine inanmıyorum.
24. ayrımın sonu. Sayfa 327.